Birleşmiş Milletler ve Gazze'deki soykırım, kurumsal güvenilirliği geri kazandırmak için hukuki yollar. 2025 yılının sonunda, Gazze'de devam eden soykırım, 21. yüzyılın en belirleyici ve yıkıcı krizlerinden biri olarak öne çıkıyor. İsrail'in askeri kampanyasının sürekli ve sistematik doğası, sivil altyapının tahrip edilmesi, gıda, su ve tıbbi bakımın engellenmesi ve sivillerin toplu olarak öldürülmesiyle karakterize edilen, uluslararası hukuk düzeninde derin bir yeniden değerlendirme sürecini tetikledi. 1. Gazze'deki soykırımı tanıyan devletler ve örgütler. Hızla büyüyen bir uluslararası aktör grubu, hükümetler, hükümetler arası organlar, Birleşmiş Milletler mekanizmaları ve sivil toplum kuruluşlarını kapsayan bir şekilde, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi, 1948, anlamında soykırım olarak tanımlıyor. Bu çerçeveleme, sadece retorik bir kınama değil, aynı zamanda antlaşma yükümlülükleri, hukuki süreçler ve yetkili soruşturma bulgularına dayanan bir hukuki karakterizasyondur. Aşağıdaki liste, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini soykırım olarak resmi olarak nitelendiren veya bu bağlamda soykırım sözleşmesini anan devletleri, hükümetler arası organları ve kurumları tanımlamaktadır. Güney Afrika, ICJ soykırım sözleşmesinin uygulanması, Güney Afrika vesaire İsrail, davasını soykırım iddiasıyla sundu. 29 Aralık 2023, ICJ geçici önlemler aşamasında soykırım iddialarının makul olduğunu buldu. 26 Ocak 2024. Türkiye, Güney Afrika'nın soykırım davasını desteklemek için ICJ'ye resmi olarak müdahil oldu. 7 Ağustos 2024. Brezilya, Devlet Başkanı Lula, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini tekrar soykırım olarak nitelendirdi. 18 ve 26 Şubat 2024, 8 Haziran 2025. Kolombiya, Devlet Başkanı Gustavo Petro, İsrail'in kampanyasını açıkça soykırım olarak nitelendirdi. 1 Mayıs 2024, 30 Ağustos 2025, BM Genel Kurulu'nda konuşma, 23 Eylül 2025. Suudi Arabistan, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, İsrail'in kampanyasını soykırım olarak adlandırdı. 11 Kasım 2024. Pakistan, Dışişleri Bakanlığı'nın basın açıklamaları ve beyanları, tekrar Gazze'de soykırım ifadesine atıfta bulundu. Malezya, Dışişleri Bakanlığı'nın beyanları, İsrail'in eylemlerini açıkça soykırım olarak tanımladı. 2025'te birden fazla beyan. Endonezya, Dışişleri Bakanlığı'nın beyanları, İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını kınamak için soykırım dilini kullandı. Ağustos 2024. Honduras, hükümet, soykırım olarak adlandırdığı şeyi kınadı ve büyükelçisini geri çekti. Ekim 2023. Bolivya, ICJ'nin soykırım davasını desteklemek için müdahale beyanında bulundu. Resmi belgeler, konuyu soykırım sözleşmesi çerçevesinde ele aldı. Ekim 2024. İslam İşbirliği Teşkilatı, OIK, Gazze'ye yönelik saldırıyı kitlesel soykırım olarak adlandırdı. Aralık 2023 ve daha sonra BM soruşturmasının soykırım bulgularını memnuniyetle karşıladı. Eylül 2025. Körfez İşbirliği Konseyi, GCC, zirve bildirisi, İsrail'in Gazze'deki suçlarını soykırım ve etnik temizlik gündeminin bir parçası olarak kınadı. 1 Aralık 2024. BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, KOL, İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğini buldu. Rapor 16 Eylül 2025'te yayımlandı. BM İsrail Uygulamaları Özel Komitesi, İsrail'in Gazze'deki savaş yöntemlerinin soykırım özellikleriyle uyumlu olduğunu belirledi. 14 Kasım 2024. Uluslararası Soykırım Araştırmacıları Birliği, PAKS, üye kararı, 31 Ağustos 2025. İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin soykırımın hukuki tanımını karşıladığını belirtti, geniş çapta rapor edildi. Uluslararası Af Örgütü, 2025'te İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğini iddia eden birden fazla beyan, açlık politikasını bir yok etme yöntemi olarak kullanmayı da içeriyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü, HRW, 179 sayfalık rapor, 19 Aralık 2024. Soykırım eylemleri ve kasıtlı yoksunluk politikaları ile bağlantılı yok etme, insanlığa karşı suçlar, buldu. ECR, Avrupa Anayasal ve İnsan Hakları Merkezi, resmi hukuki görüş, 10 Aralık 2024, İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği sonucuna vardı. Betselem, İsrailli İnsan Hakları Sütkısı, 2025 raporu bizim soykırımımız, İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği sonucuna vardı. İsrail İnsan Hakları için Doktorlar, PHRI, 2025 raporunda İsrail'in soykırım işlediği sonucuna vardı. Amnesty tarafından özetlendi. FIDH, Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu, İsrail'in eylemlerini tekrar tekrar soykırım olarak tanımladı ve devletleri sözleşmeye uygun hareket etmeye çağırdı. DAVN, Arap dünyası için demokrasi şimdi. Örgüt beyanları, Gazze'de devam eden bir soykırımı tekrar tekrar ifade etti. Al-Haq, İsrail'in davranışının soykırım olduğunu savunan bir kayıt tutuyor ve özellikle ICC kararını atıfta bulunuyor. Euromed İnsan Hakları izleme, İsrail'in kampanyasını açıkça soykırım olarak nitelendiren çok sayıda beyan, HRW belgelerinde alıntılandı. Medico International, Gazze'de soykırım çerçevesini ele alan savunuculuk ve analizler, 2025'te özellikler ve röportajlar. Bu konsensüsün eşi benzeri görülmemiş genişliği, hem küresel güney hem de küresel kuzeyden aktörleri kapsayan ve devlet, kurumsal ve akademik çizgileri aşan, uluslararası sorumluluk ve önleme anlayışında bir dönüşümü işaret ediyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde ilk kez, soykırım sözleşmesi birden fazla egemen devlet tarafından devam eden bir soykırıma karşı, Uluslararası Adalet Divanı'nda önemli prosedürel ilerlemelerle birlikte anılıyor. İkinci Birleşmiş Milletler'in soykırımı önleme yükümlülüğü. Devletlerden, hükümetler arası organlardan ve Birleşmiş Milletler mekanizmalarından gelen birikimli bulgular, İsrail'in Gazze'deki devam eden kampanyasının soykırım teşkil ettiğini gösteriyor. Bu sadece ahlaki bir endişe değil. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in soykırımı önleme konusundaki kolektif sorumluluğunu harekete geçiren inandırıcı ve acil bir hukuki risk oluşturuyor. Birleşmiş Milletler Şartı'nın 1, 2, 2 ve 24. maddeleri uyarınca, Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sürdürmek ve uluslararası hukukun temel ilkelerine saygı gösterilmesini sağlamak için hukuki bir yükümlülük altındadır. Soykırım Sözleşmesi, soykırımı önleme ve cezalandırma konusunda erga omnes yükümlülüğünü dayatır ve bu, zorlayıcı, jus cogens, bir normu yansıtır. Soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi, 1948. Madde I, akit taraflar, soykırım, uluslararası hukuk kapsamında bir suç olduğunu teyit eder ve bunu önleme ve cezalandırma taahhüdünde bulunur. Bosna Hersek vesaire Sırbistan ve Karadağ davasında, 2007, Uluslararası Adalet Divanı, soykırımı önleme yükümlülüğünün devletin ciddi bir riskin varlığını bildiği veya normalde bilmesi gerektiği anda ortaya çıktığına hükmetti. ICC, Bosna vesaire Sırbistan, karar, 26 Şubat 2007. Bir devletin soykırımı önleme yükümlülüğü ve buna karşılık gelen hareket etme yükümlülüğü, devletin ciddi bir soykırım riskinin varlığını bildiği veya normalde bilmesi gerektiği anda ortaya çıkar. Dolayısıyla, soykırımın inanılır kanıtları ortaya çıktığında, ICC'nin geçici önlemleri, BM soruşturma mekanizmaları ve birden fazla devlet ve insan hakları örgütünün bulguları tarafından belirlendiği üzere, konsey ve özellikle daim üyeleri, bunu önlemek için harekete geçmekle hukuken yükümlüdür. Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliği sürdürme konusundaki birinci sorumluluğu şartın 24.1 maddesi uyarınca ve tüm üye devletler adına kolektif olarak hareket etme konusundaki benzersiz kapasitesi nedeniyle, bu yükümlülük konseye özel bir güçle uygulanır. İnanılır organlar, bizzat ICC dahil, soykırımın makul bir riski olduğunu belirlediğinde, konsey hukuken bunu önlemek için harekete geçmek zorundadır. Üçüncü veto yetkisinin kötüye kullanımı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin rolü. Soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi, 1948 ve Birleşmiş Milletler Şartı'ndan kaynaklanan ezici gerçekler ve bağlayıcı hukuki yükümlülüklere rağmen, Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Adalet Divanı'nın makul bir soykırım olarak değerlendirdiği şeyi durdurmayı amaçlayan Güvenlik Konseyi eylemlerini tekrar tekrar engelledi. Ekim 2023'ten bu yana, Washington, insani ateşkesi dayatmayı, insani erişimi kolaylaştırmayı veya uluslararası insancıl hukuka uyumu talep etmeyi amaçlayan karar tasarılarını engellemek için veto yetkisini en az 7 kez kullandı. Bu kararların her biri, Genel Sekreterin, İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, OCHA'nın ve BM Filistin Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı, UNRWA'nın acil çağrılarını ve bağımsız soruşturma mekanizmalarının bulgularını yansıtıyordu. Ancak yine de tek bir daimi üyenin tek taraflı itirazı ile geçersiz kılındı. İlk veto, Ekim 2023'te, İsrail'in Gazze'deki ilk bombardımanları ve sivil kayıpların başlangıcı sonrasında acil bir insani ateşkes çağrısı yapan bir kararı engelledi. Ardından gelen vetolar, Aralık 2023, Şubat 2024, Nisan 2024, Temmuz 2024, Aralık 2024 ve Mart 2025'te tutarlı ve kasıtlı bir modeli takip etti. Konsey, uluslararası barış ve güvenliği sürdürme konusundaki şartta belirtilen sorumluluğunu yerine getirmeye çalıştığında, Amerika Birleşik Devletleri veto yetkisini İsrail'i sorumluluktan korumak ve sivil hayatı korumayı amaçlayan kolektif eylemleri engellemek için kullandı. Dördüncü şartın yorumu, Viyana Sözleşmesi çerçevesi. Şart, tüm hükümlerin eşit normatif statüye sahip olduğu ve birbiriyle uyumlu bir şekilde yorumlanması gereken tutarlı ve bütünleşik bir hukuki çerçeve oluşturur. Maddeleri arasında iç hiyerarşi yoktur. Aksine, her biri bağlamsal, sistematik ve teleolojik olarak, yani şartın 1 ve 2. maddelerinde belirtilen genel amaçlar ve ilkeler ışığında, anlaşılmalıdır. ICC ve BM'nin kendi hukuki organları tarafından tekrar tekrar teyit edilen bu sistematik yorum, şartın izole edilmiş yetkiler veya ayrıcalıklar topluluğu yerine uluslararası yönetişimin tek, bölünmez bir aracı olarak işlev görmesini sağlar. Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi'nde, 1969, formüle edilen yorum çerçevesi, Birleşmiş Milletler şartına eşit ve tam olarak uygulanır. Şart, sözleşmeden önce gelmesine rağmen, orada kodifiye edilen yorum ilkeleri, şartın taslağı hazırlanırken zaten uluslararası teamül hukuku olarak yerleşmişti ve o zamandan beri ICC içtihatlarında teyit edildi. Dolayısıyla, şart niyetle, amaç ve hedefleri ışığında ve tutarlı ve bütünleşik bir bütün olarak yorumlanmalıdır. Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi, 1969. Madde 26, Pıçta Sunt Servanda, yürürlükte olan her antlaşma, tarafları için bağlayıcıdır ve iyi niyetle yerine getirilmelidir. Madde 31.1, bir antlaşma, iyi niyetle, antlaşma hükümlerine bağlamında verilecek olağan anlamla ve antlaşmanın amaç ve hedefleri ışığında yorumlanmalıdır. Madde 31.3c, taraflar arasındaki ilişkilerde uygulanabilir olan uluslararası hukukun ilgili tüm kuralları dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla, Güvenlik Konseyi'ne verilen yetkiler, veto hakkı dahil, şartın amaç ve hedefleri ile çelişen bir şekilde yorumlanamaz veya uygulanamaz. 5. Veto yetkisinin hukuki sınırları. Birleşmiş Milletler şartının madde 27.3'ü, Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerine veto yetkisi verse de, bu hak mutlak değildir. Bu yetki, şartın amaç ve ilkeleri, madde 1 ve 24 ve iyi niyet, madde 2.2 ile sıkı sıkıya uyumlu bir şekilde kullanılmalıdır. Uluslararası barış ve güvenliği sürdürme konusunda birinci sorumluluğu olan organ olarak, Güvenlik Konseyi, görevlerini bu yükümlülüklere uygun olarak yerine getirmekle hukuken yükümlüdür. Madde 24.1 uyarınca, Güvenlik Konseyi yetkisini BM'nin tüm üyeleri adına kullanır. Bu temsil yetki, tüm üyelerine ve özellikle veto yetkisiyle donatılmış daimi üyelere, şartın temel hedeflerine uygun olarak ve iyi niyetle hareket etme konusunda güvene dayalı bir yükümlülük getirir. Madde 1, 2, 2 ve 24.2 ile birlikte, Madde 24.1, veto hakkının konseyin uluslararası barış ve güvenliği sürdürme konusundaki kolektif sorumluluğunu engellemek için yasal olarak kullanılamayacağı ilkesini destekler. Şart, madde 27.3 aracılığıyla veto yetkisine açık prosedürel sınırlar koyar. Bu madde, bir anlaşmazlığın tarafı olan bir tarafın, bölüm 6 kapsamındaki kararlarda oy kullanmaktan kaçınması gerektiğini belirtir. Bu hüküm, konseyin karar alma sürecinde tarafsızlığın temel bir ilkesini içerir. Bir daimi üye, silahlı bir çatışmada bir tarafa önemli askeri, mali veya lojistik destek sağladığında, bu üye makul bir şekilde anlaşmazlığın tarafı olarak kabul edilebilir ve bu nedenle oyu kullanmaktan kaçınmakla hukuken yükümlüdür. Birleşmiş Milletler Şartı. Madde 1.1. Uluslararası barış ve güvenliği sürdürmek ve bu amaçla barışa yönelik tehditleri önlemek ve ortadan kaldırmak için etkili kolektif önlemler almak, saldırganlık eylemlerini veya diğer barış ihlallerini bastırmak ve uluslararası anlaşmazlıkları veya barış ihlaline yol açabilecek durumları, barışçıl yollarla ve adalet ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun olarak çözmek veya düzenlemek. Madde 2.2. Tüm üyeler, üyelikten doğan hak ve avantajlarını sağlamak için, bu şart uyarınca üstlendikleri yükümlülükleri iyi niyetle yerine getirecektir. Madde 24.1. Birleşmiş Milletler'in hızlı ve etkili eylemini sağlamak için, üyeleri Güvenlik Konseyi'ne uluslararası barış ve güvenliği sürdürme konusunda birincil sorumluluk verir ve Güvenlik Konseyi'nin bu sorumluluk altındaki görevlerini yerine getirirken onların adına hareket ettiğini kabul eder. Madde 24.2. Bu görevleri yerine getirirken, Güvenlik Konseyi Birleşmiş Milletler'in amaç ve ilkelerine uygun hareket edecektir. Güvenlik Konseyi'ne bu görevlerin yerine getirilmesi için verilen özel yetkiler bölüm 6, 7, 8 ve 12'de belirtilmiştir. Madde 27.3, bölüm 6 ve madde 52'nin 3. paragrafı uyarınca alınan kararlarda, bir anlaşmazlığın tarafı olan bir taraf oy kullanmaktan kaçınacaktır. Madde 1, 2, 2, 24, 1 kısa çizgi 2 ve 27.3, Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi'nin 31 ile 33. arasında maddeleri uyarınca yorumlandığında, veto hakkının sınırsız bir ayrıcalık değil, uluslararası topluma emanet edilen şartlı bir yetki olduğunu ortaya koyar. Bu yetkinin kötü niyetle, şarta aykırı amaçlarla veya konseyin birincil görevlerini engelleyecek şekilde kullanılması, hakkın kötüye kullanımı ve ultravires bir eylem teşkil eder. Böyle bir veto, şartın çerçevesinde hukuki etkiye sahip değildir ve soykırımın önlenmesi ve sivillerin korunmasıyla ilgili olan zorlayıcı normlarla, jus cogens, çelişir. 6. Uluslararası Adalet Divanı'nın rolü. Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliği sürdürme sorumluluğu, şartın madde 1 ve 24'ünde belirtildiği üzere, zorunlu olarak uluslararası hukuku sürdürme ve uluslararası ilişkilerin istikrarını tehdit eden zulümleri önleme yükümlülüğünü içerir. Konseyin yetkisi, siyasi bir ayrıcalık değil, tüm üyeler adına kullanılan ve şartın amaç ve ilkeleriyle sınırlı olan hukuki bir emanettir. Bir daim üye, soykırımı, insanlığa karşı suçları veya Cenevre Sözleşmelerinin ciddi ihlallerini önlemeyi veya bunlara yanıt vermeyi amaçlayan eylemleri engellemek için veto yetkisini kullandığında, bu eylem veto yetkisinin kötüye kullanımı ve şarta göre ultravires bir eylem teşkil eder. Bu tür durumlarda, CJ'nin yorumlayıcı rolü kritik hale gelir. Mahkeme, kendi tüzüğünün madde 36'sı uyarınca, üye devletler tarafından şartın veya soykırım sözleşmesinin yorumu veya uygulanmasıyla ilgili bir anlaşmazlık getirildiğinde ihtilaflı yargı yetkisi kullanabilir. Ayrıca, CJ tüzüğünün madde 65'i ve şartın madde 96'sı uyarınca, genel kurul, güvenlik konseyi ve diğer yetkili BM organları, veto yetkisinin belirli bağlamlarda kullanımının hukuki sonuçlarını açıklığa kavuşturmak için danışmanlık görüş talep edebilir. Danışmanlık görüşleri resmi olarak bağlayıcı olmasa da, şartın yetkili yorumlarını oluşturur ve BM uygulamalarında belirleyici bir ağırlığa sahiptir. Birleşmiş Milletler Şartı. Madde 96.1, Genel Kurul veya Güvenlik Konseyi, Uluslararası Adalet Divanı'ndan herhangi bir hukuki konuda danışmanlık görüş talep edebilir. Uluslararası Adalet Divanı, ICJ, Güvenlik Konseyi'nin bir kararını veya vetosunu açıkça geçersiz kılma yetkisine sahip olmasa da, Birleşmiş Milletler şartını yorumlama ve altında alınan eylemlerin hukuki sonuçlarını belirleme yetkisini korur. Birleşmiş Milletler'in ana yargı organı olarak, şartın madde 92, mahkeme, şart yorumu ve BM organlarının eylemlerinin yasallığı ile ilgili soruları kapsayan hem ihtilaflı hem de danışmanlık işlevleri kullanır. Dolayısıyla, bir daim üyenin veto yetkisini kötü niyetle veya şartın amaç ve ilkelerine aykırı olarak kullandığı tespit edilirse, Sadece ilkesel olarak böyle bir vetonun hukuken etkisiz olduğunu ve ilgili karar taslağının esastan geçerli olarak kabul edildiğini teyit edebilir. Pratikte, böyle bir bulgu, Güvenlik Konseyi'nin diğer üyelerinin, şarta aykırı olarak kullanılan bir vetoyu hukuken etkisiz olarak görmesine olanak tanır ve böylece konseyin ilgili kararı esastan kabul etmesine izin verir. Veto, başlangıçtan itibaren geçersiz olarak kabul edilir. Konseyin barış ve güvenliği sürdürme konusundaki kolektif görevini geçersiz kılma yeteneğinden yoksundur. 7. Birleşmiş Milletler'in güvenilirliğine geri kazandırma, hukuk yoluyla bir yol. Gazze'deki soykırımın açığa çıkardığı kriz, Birleşmiş Milletler'in felcinin, kurucu metninin bir başarısızlığı değil, yorumlanması ve uygulanmasındaki bir başarısızlık olduğunu göstermiştir. Güvenlik Konseyi'nin, Uluslararası Adalet Divanı ve BM'nin kendi soruşturma mekanizmaları tarafından tanınan makul bir soykırım karşısında harekete geçememesi, hukuki yetki eksikliğinden değil, şartın amaçlarına aykırı hareket eden bir daimi üye tarafından veto yetkisinin kötüye kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Şart reformu çağrıları, ahlaki olarak ikna edici olsa da, ayrıcalıklarını koruma konusunda en çok yatırım yapanların rızasını gerektiren bir sistemde madde 108'i değiştirmenin prosedürel imkansızlığı nedeniyle uzun süredir başarısız olmuştur. Bu nedenle çözüm, şartı yeniden yazmanın ulaşılamaz projesinde değil, antlaşma hukuku ve şartın kendi iç mantığına uygun olarak yorumlamada yatmaktadır. İlk ve en acil adım, Uluslararası Adalet Divanı'ndan, ICC, veto yetkisinin yasallığı ve sınırları hakkında madde 27.3 uyarınca bir danışmanlık görüşü talep etmektir. Böyle bir görüş, şartı değiştirmez, ancak Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi, VCLP, ve uluslararası hukukun zorlayıcı normları uyarınca yorumlar ve veto yetkisinin, şart altındaki her yetki gibi, iyi niyet, amaç ve hedef ve jus cogensi yükümlülükleriyle koşullandırıldığını teyit eder. ICJ'ye çift yollu, genel kurul ve güvenlik konseyi. Birleşmiş Milletler şartının madde 96.1 ve Uluslararası Adalet Divanı tüzüğünün madde 65'i uyarınca, hem genel kurul hem de güvenlik konseyi, herhangi bir hukuki konuda danışmanlık görüşü talep etme yetkisine sahiptir. Her yol, örgütün veto yetkisinin yasal sınırlarını açıklığa kavuşturması için farklı ancak tamamlayıcı bir yol sunar. Genel kurul yolu, böyle bir kararın yalnızca basit çoğunluk gerektirmesi ve vetoya tabi olmaması nedeniyle açık ve güvenli bir yol sunar. Bu, veto yetkisinin kapsamı ve sınırları hakkında yargısal açıklık elde etmenin en erişilebilir ve prosedürel olarak güvenli yoludur. Özellikle Güvenlik Konseyi'nin kendisi felç olduğunda. Ancak Güvenlik Konseyi de böyle bir görüş talep etme yetkisini korur. Burada soru, bir daimi üyenin vetosunun konseyin kendi yetkilerinin sınırları hakkında hukuki tavsiye aramasını engelleyip engelleyemeyeceğidir. Şartın madde 27.2'si uyarınca, Güvenlik Konseyi'nin prosedürel konulardaki kararları, 9 üyenin olumlu oyuyla alınır ve vetoya tabi değildir. Danışmanlık görüşü talep eden bir karar, maddi haklar veya yükümlülükler belirlemediği için, açıkça bu prosedürel kategoriye girer. Birleşmiş Milletler şartı. Madde 27.2, Güvenlik Konseyi'nin prosedürel konulardaki kararları, 9 üyenin olumlu oyuyla alınacaktır. Namibya örneği, S/S/284/1970, bu yorumu destekler, konseyin Güney Afrika'nın Namibya'daki varlığının hukuki sonuçları hakkında danışmanlık görüşü talebi, prosedürel bir karar olarak ele alındı ve veto olmadan kabul edildi. Benzer şekilde, veto yetkisinin sınırları hakkında danışmanlık görüşü talep eden bir karar, konseyin kendi kurumsal prosedürleriyle ilgilidir ve devletlerin haklarını veya yükümlülüklerini etkileyen maddi bir eylem teşkil etmez. Bu nedenle, Güvenlik Konseyi, veto yetkisinin sınırları hakkında ICJ'den danışmanlık görüşü talep eden bir kararı prosedürel bir oylama olarak yasal olarak kabul edebilir. Bu, yalnızca 9 olumlu oy gerektirir ve vetoya tabi değildir. Talebin sunulmasının ardından, talebin kabul edilip edilmeyeceğine karar vermek Uluslararası Adalet Divanı'nın kendisine düşer. Bunu yaparak, ICJ dolaylı olarak konunun prosedürel olduğunu ve yasal olarak önünde olduğunu teyit eder. Böylece veto yetkisinin sınırları sorusunun mahkemenin yargısal yetkisi içinde olup olmadığını hukuk yoluyla, siyaset yerine çözer. Bu yol, hiçbir daimi üyenin Birleşmiş Milletler'in kendi kurucu belgesinin yasal yorumunu aramasını tek taraflı olarak engelleyememesini sağlar. Ayrıca, Viyana Sözleşmesi'nde yer alan F-Fetutile ilkesine de saygı gösterir. Her antlaşma, amaç ve hedeflerine tam etki verecek şekilde yorumlanmalıdır. Bir vetonun, vetonun kendi yasalığı hakkında hukuki açıklık talebini engellemesine izin vermek, mantıksal ve hukuki bir paradoks olur ve şartın tutarlılığını ve uluslararası hukuk düzeninin bütünlüğünü zedeler. Hukukun üstünlüğünü geri getirme. Dolayısıyla, hem genel kurul hem de güvenlik konseyi, CJ'den danışmanlık görüş talep etmek için yasal ve tamamlayıcı yollara sahiptir. Genel kurul yolu prosedürel olarak güvenlidir. Güvenlik konseyi yolu, şart ve antlaşma hukuku uyarınca hukuken savunulabilir. Her iki yolda aynı temel hedefi gerçekleştirecektir. Veto yetkisinin soykırımı önlemeyi engellemek veya Birleşmiş Milletler'in amaçlarını boşa çıkarmak için yasal olarak kullanılamayacağını açıklığa kavuşturmak. Bu süreç aracılığıyla, örgüt, güvenilirliğini geri kazanma yolunda önemli bir adım atacaktır. Otoritesinin güçten değil, uluslararası hukukun üstünlüğünden geldiğini teyit ederek, hukukun üstünlüğü, siyasi ayrıcalıklar değil, Birleşmiş Milletler'in en güçlü organlarını bile yönetmelidir. Ancak bu ilkeyi teyit ederek örgüt, kurucu amacını geri alabilir, gelecek nesilleri savaşın belasından kurtarmak. Sonuç. Birleşmiş Milletler'in güvenilirliği, bugün derin bir yeniden değerlendirme anıyla karşı karşıyadır. Gazze'deki devam eden soykırım, uluslararası hukuk düzenlerindeki çatlakları ortaya çıkardı. Normlarının yetersizliğinde değil, kurumlarının bunları sürdürmedeki başarısızlığında. Soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi, 1948'de kodlanan ve Jus Cogens olarak tanınan soykırım yasağı, istisnasız tüm devletleri ve Birleşmiş Milletler'in tüm organlarını bağlar. Ancak, Uluslararası Adalet Divanı'ndan gelen resmi bulgular ve ezici kanıtlar karşısında, örgütün barış ve güvenliği sürdürmekle görevli ana organı, veto yetkisinin kötüye kullanılması nedeniyle felç olmuş durumdadır. Bu felç, uluslararası politikanın kaçınılmaz bir özelliği değildir. Bu, yönetişimdeki bir başarısızlık ve hukuki güvenliğin ihlalidir. Güvenlik Konseyi'nin daim üyeleri, şartın madde 24.1'i uyarınca tüm üyeler adına yetkilerini elinde tutar. Bu yetki, sahiplenici değil, güvene dayalıdır. Veto yetkisi, devam eden bir soykırımı korumak veya insani korumayı engellemek için kullanıldığında, barış koruma aracı olmaktan çıkar ve cezasızlığın bir aracı haline gelir. Bu tür bir kullanım ultra virestir, şartın verdiği yetkilerin ötesindedir ve şartın hem lafzına hem de ruhuna aykırıdır. Sonuç olarak, Birleşmiş Milletler'in meşruiyetini geri kazanma yeteneği, kendi hukukunu uygulama istekliliğine bağlıdır. Güvenilirliği geri kazanmak, sadece kararlar veya raporlar çıkarmakla ilgili değildir. Örgütü, kuruluşunu haklı kılan ilkelere, barış, adalet, eşitlik ve insan hayatının korunmasına, yeniden hizalamakla ilgilidir. Gazze'deki soykırım, sadece doğrudan ilgili devletler için değil, tüm uluslararası sistem için bu dönemin mirasını tanımlayacaktır. Birleşmiş Milletler'in güvenilirliği ve uluslararası hukukun bütünlüğü bu seçime bağlıdır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, karar taslağı. Bu karar taslağı, iyi niyetle ve zorunluluktan sunulmakta olup, dünyanın büyük hukuki geleneklerinde yüzyıllar boyunca formüle edilen, otoritenin dürüstlük, adalet ve yaşama saygıyla kullanılması gerektiğini savunan ilkelere atıfta bulunmaktadır. Bu, herhangi bir üye devletin veya üye devletler grubunun, genel kurul aracılığıyla, Birleşmiş Milletler şartının madde 27.3 uyarınca veto yetkisinin sınırlarını açıklığa kavuşturmak için yasal ve yapıcı bir yol izlemek isteyenler için bir kolaylık ve kaynak olarak sunulmaktadır. Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi ve Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, 1948'deki yorum çerçevesine uygun olarak. Taslak bağlayıcı değildir ve sahiplenme iddiasında bulunmaz. Herhangi bir devlet veya heyet tarafından, uluslararası barışın ihtiyaçlarına ve Birleşmiş Milletler'in amaçlarına uygun gördükleri şekilde değiştirilmek, uyarlanmak veya genişletilmek üzere tasarlanmıştır. Siyasi reformun ulaşılamaz kaldığı yerde, Yasal yorumun Birleşmiş Milletler'in güvenilirliğini geri kazanmanın ve uluslararası hukukun gücün üstünlüğünü teyit etmenin en kesin yolu olduğuna olan inançla sunulmaktadır. Uluslararası Adalet Divanı'ndan Birleşmiş Milletler şartının madde 27.3 uyarınca veto yetkisinin hukuki sınırları hakkında danışmanlık görüşü talebi. Genel Kurul hatırlatarak Birleşmiş Milletler'in şartta belirtilen amaç ve ilkelerini teyit ederek şartın madde 24.1 uyarınca, üyelerin Güvenlik Konseyi'ne uluslararası barış ve güvenliği sürdürme konusunda birinci sorumluluk verdiğini ve konseyin bu sorumluluk altındaki görevlerini yerine getirirken onların adına hareket ettiğini kabul ettiğini kabul ederek tüm üyelerin, üyelikten doğan hak ve avantajlarını sağlamak için, şart uyarınca üstlendikleri yükümlülükleri iyi niyetle yerine getireceğini, madde 2.2 uyarınca farkında olarak şartın madde 27.3 uyarınca, bir anlaşmazlığın tarafı olan bir tarafın, bölüm 6 ve madde 52'nin 3. paragrafı uyarınca alınan kararlarda oy kullanmaktan kaçınması gerektiğini hatırlatarak şartın madde 96.1 ve Uluslararası Adalet Divanı tüzüğünün madde 65 uyarınca, genel kurulun herhangi bir hukuki konuda danışmanlık görüşü talep etme yetkisine sahip olduğunu teyit ederek soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi, 1948, soykırım sözleşmesinin erga omnes ve jus cogensi yükümlülüğünü kodladığını ve soykırımı önleme ve cezalandırma taahhüdünü not ederek Uluslararası Adalet Divanı'nın içtihatlarını, özellikle soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesinin uygulanması, Bosna Hersek vs. Sırbistan ve Karadağ 26 Şubat 2007 kararı, soykırımı önleme yükümlülüğünün bir devletin ciddi bir soykırım riskinin varlığını bildiği veya normalde bilmesi gerektiği anda ortaya çıktığını hükmeden kabul ederek Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi, 1969'un antlaşma yorumu ve icrası hakkında uluslararası teamül hukukunu yansıttığını, iyi niyet, amaç ve hedef ve effetut ile ilkeleri dahil, madde 26 ve 31 ile 33 arasında farkında olarak veto yetkisinin kullanımının şartın amaç ve hedeflerine, genel uluslararası hukuka ve zorlayıcı normlara uygun olması gerektiğini ve hakkın kötüye kullanımının hukuki etkiler doğuramayacağını endişeli olarak veto yetkisinin, soykırımı, insanlığa karşı suçları veya uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlallerini önlemeyi veya durdurmayı amaçlayan eylemleri engellemek için kullanılmasının, konseyin sorumluluklarını yerine getirememesini ve örgütün güvenilirliğini zedelemesine yol açabileceğini kararlı olarak veto yetkisinin sınırlarını ve hukuki sonuçlarını, madde 27.3 uyarınca bu tür durumlarda hukuk yoluyla açıklığa kavuşturmaya birinci karar verir, Birleşmiş Milletler şartının madde 96.1 ve Uluslararası Adalet Divanı tüzüğünün madde 65 uyarınca, Uluslararası Adalet Divanı'ndan bu kararı negasında belirtilen hukuki konularda danışmanlık görüşü talep etmeye. İkinci talep eder genel sekreterin bu kararı, ek ya kısa çizgi C ile birlikte derhal Uluslararası Adalet Divanı'na iletmesini ve mahkemeye ekzide belirtilen gerçek ve hukuki dosyayı sağlamasını. Üçüncü davet eder üye devletleri, Güvenlik Konseyi'ni, Ekonomik ve Sosyal Konseyi, İnsan Hakları Konseyi'ni, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni, yetkisi dahilinde ve ilgili BM organlarını, ajanslarını ve mekanizmalarını, EK'da belirtilen konularda mahkemeye yazılı beyanlar sunmaya ve yetki verir genel kurul başkanına kurul adına kurumsal bir beyan sunmaya. Dördüncü talep eder Uluslararası Adalet Divanı'ndan, mümkünse, bu konuya öncelik vermesini ve zorlayıcı normlar ve soykırımı önleme yükümlülüğü ile ilgili konuların doğasında bulunan aciliyete uygun olarak yazılı beyanlar ve sözlü duruşmalar için zaman sınırları belirlemesini. Beşinci çağrı yapar Güvenlik Konseyi'ne, danışmanlık görüşünü beklerken, şartın madde 1, 2, 2, 24 ve 27, 3, Soykırım Sözleşmesi ve Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi ışığında veto yetkisiyle ilgili uygulamasını gözden geçirmeye. Altıncı karar verir bir sonraki oturumunun geçici gündemine şartın madde 27.3 uyarınca veto yetkisinin sınırları hakkında Uluslararası Adalet Divanı'nın danışmanlık görüşünün takibi başlıklı bir maddeyi dahil etmeye ve konuya sahip çıkmaya devam etmeye. Ek A, Uluslararası Adalet Divanı'na sorulacak sorular. Soru 1, antlaşma yorumu ve iyi niyet. Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi'nin 31 ile 33. arasında maddelerinde kodlanan antlaşma yorumunun teamül kuralları Birleşmiş Milletler şartına uygulanır mı ve eğer öyleyse, iyi niyet, amaç ve hedef ve FFTL şartın madde 27.3'ünün madde 1, 2, 2 ve 24 ile ilişkili olarak yorumlanmasını nasıl bilgilendirir? B. Özellikle, veto yetkisi, etkisi konseyin uluslararası barış ve güvenliği sürdürme konusundaki birinci sorumluluğunu engellemek ve zorlayıcı normlar tarafından gerekli kılınan eylemleri önlemek olduğunda şarta uygun olarak kullanılabilir mi? Soru 2. Anlaşmazlığın tarafı ve oy kullanmaktan kaçınma. Şartın madde 27.3'ünde yer alan bir anlaşmazlığın tarafı olan bir taraf oy kullanmaktan kaçınacaktır ifadesinin hukuki anlamı nedir? Buna dahil. A. Konsey üyesinin bölüm 6 uyarınca anlaşmazlığın tarafı olup olmadığını belirlemenin kriterleri ve B. Bir çatışan tarafa önemli askeri, mali veya lojistik destek sağlanmasının bir daimi üyeyi oy kullanmaktan kaçınmakla yükümlü bir anlaşmazlığın tarafı yapıp yapmadığı ve nasıl yaptığı. Soru 3. Jus cogens ve soykırımı önleme yükümlülüğü. A. Jus cogens normları ve erga omnes yükümlülükleri, özellikle soykırım sözleşmesinin madde I ve uluslararası teamül hukuku uyarınca soykırımı önleme yükümlülüğü, veto yetkisinin yasal kullanımını sınırlar mı? B. Özellikle ICC içtihatlarında ciddi risk ışığında, Güvenlik Konseyi ve üyeleri için bir harekete geçme yükümlülüğü ne zaman ortaya çıkar, böylece bir veto şarta aykırı olur? Soru 4. Ultravires vetonun hukuki sonuçları. A. Bir veto kötü niyetle, jus cogens'e aykırı veya madde 27.3'ü ihlal ederek kullanıldığında, Birleşmiş Milletler'in kurumsal çerçevesindeki hukuki sonuçlar nelerdir? B. Bu tür durumlarda, Güvenlik Konseyi veya Birleşmiş Milletler, vetoyu hukuken etkisiz olarak değerlendirebilir, esastan önlemleri kabul etmeye devam edebilir veya madde 1 ve 24 uyarınca konseyin sorumluluklarını yerine getirmek için gerekli ölçüde etkilerini göz ardı edebilir mi? C. Üye devletlerin, şartın madde 25 ve 2.2 uyarınca, ultravires olduğu iddia edilen bir veto ile karşılaştıklarında yükümlülükleri nelerdir? Soru 5. Genel Kurul ile ilişki, barış için birleşme. Güvenlik Konseyi'nin felç olduğu durumlarda, şartın madde 10 ile 14 arasında ve A/Res/377-5, barış için birleşme, uyarınca Genel Kurul'un yetkileri için hukuki sonuçlar nelerdir? Soru 3 ve 4'te tarif edilen koşullarda kullanılan bir veto durumunda. Soru 6. Antlaşma hukuku. Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi'nin madde 26, Pıçta Sunt Servanda ve madde 27, iç hukukun gerekçe olarak kullanılamayacağı, bir daimi üyenin veto yetkisine dayanmasını, bu tür bir dayanmanın şart veya soykırım sözleşmesinin yükümlülüklerinin yerine getirilmesini engelleyeceği durumlardan nasıl etkiler? B. Hakkın kötüye kullanılması doktrini veya ultravires eylemlerin hukuki etkiler doğurmaması ilkesi, BEMA hukuk düzeninde veto yetkisine uygulanır mı ve hangi sonuçlarla? Ek B. Önemli hukuki metinler. Birleşmiş Milletler şartı. Madde 1.1. Uluslararası barış ve güvenliği sürdürmek ve barışa yönelik tehditleri önlemek ve ortadan kaldırmak için etkili kolektif önlemler almak. Madde 2.2. Tüm üyeler. Bu şart uyarınca üstlendikleri yükümlülükleri iyi niyetle yerine getirecektir. Madde 24.1. Birleşmiş Milletler'in hızlı ve etkili eylemini sağlamak için, üyeleri Güvenlik Konseyi'ne uluslararası barış ve güvenliği sürdürme konusunda birincil sorumluluk verir ve Güvenlik Konseyi'nin onların adına hareket ettiğini kabul eder. Madde 27.3, bölüm 6 ve madde 52'nin 3. paragrafı uyarınca alınan kararlarda, bir anlaşmazlığın tarafı olan bir taraf oy kullanmaktan kaçınacaktır. Madde 96.1, Genel Kurul veya Güvenlik Konseyi, Uluslararası Adalet Divanı'ndan herhangi bir hukuki konuda danışmanlık görüşü talep edebilir. Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi, 1969. Madde 26, Pıçta Sunt Servanda, yürürlükte olan her antlaşma, tarafları için bağlayıcıdır ve iyi niyetle yerine getirilmelidir. Madde 27, bir taraf, iç hukuk hükümlerini bir antlaşmayı yerine getirmeme gerekçesi olarak ileri süremez. Madde 31.1, bir antlaşma, iyi niyetle, antlaşma hükümlerine bağlamında verilecek olağan anlamla ve antlaşmanın amaç ve hedefleri ışığında yorumlanmalıdır. Madde 31.3c, taraflar arasındaki ilişkilerde uygulanabilir olan uluslararası hukukun ilgili tüm kuralları dikkate alınmalıdır. Madde 32 ile 33 arasında, tamamlayıcı araçlar, otantik metinlerin yorumu. Soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi, 1948. Madde I, akit taraflar, soykırım. Uluslararası hukuk kapsamında bir suç olduğunu teyit eder ve bunu önleme ve cezalandırma taahhüdünde bulunur. Uluslararası Adalet Divanı, Bosna Hersek vs. Sırbistan ve Karadağ, karar, 26 Şubat 2007. Bir devletin soykırımı önleme yükümlülüğü ve buna karşılık gelen hareket etme yükümlülüğü, devletin ciddi bir soykırım riskinin varlığını bildiği veya normalde bilmesi gerektiği anda ortaya çıkar. Ek C, genel sekreter için rehber dosya. Mahkemeye yardımcı olmak için, genel sekreterden aşağıdakileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan bir dosya derlemesi ve iletmesi istenmektedir. Birinci şart uygulaması, madde 24 ve 27 ile ilgili uygulama repertuarı girişleri, madde 27.3 ile ilgili tarihsel travaux, anlaşmazlığın tarafı oy kullanmaktan kaçınma örnekleri. İkinci güvenlik konseyi kayıtları, kitlesel zulümlerle ilgili durumlarda karar taslakları ve oylama kayıtları, madde 27.3 veya oy kullanmaktan kaçınma yükümlülüklerinin anıldığı toplantı tutanakları. Üçüncü genel kurul materyalleri, barış için birleşme kapsamındaki kararlar, ilgili danışmanlık görüşü talepleri ve sonraki uygulamalar. Dördüncü ACC içtihatları, Bosna vs. Sırbistan, 2007, şart yorumu, jus cogens, erga omnes ve kurumsal yetkilerle ilgili geçici önlem kararları ve danışmanlık görüşleri. Beşinci antlaşma hukuku, Viyana Sözleşmesi'nin Travaux Preparatoires ve Lecenin madde 26 ile 33 arasında yorumları, şartın bir antlaşma olarak BM Sekreterliği Memorandumu. 6. Zulümleri Önleme Külliyatı, Genel Sekreter Raporları, HRC ve KOD Bulguları, OFTR ve OC Adam Durum Güncellemeleri, Soykırım ve Kitlesel Zulümleri Önlemek için Özeğin Yükümlülüğü Uygulamaları. 7. Akademik ve Kurumsal Analizler, Kamu Uluslararası Hukuku alanında tanınmış otoritelerden hakkın kötüye kullanılması, ultravires eylemler ve uluslararası örgütlerde zorlayıcı normları ihlal eden eylemlerin hukuki etkileri hakkında materyaller. Açıklayıcı not, operatif olmayan. Amaç, zorlayıcı normlar ve erga omnes yükümlülüklerin devreye girdiği durumlarda veto yetkisinin kullanımının hukuki sınırlarını açıklığa kavuşturmak, ultravires vetonun hukuki sonuçlarını belirlemek ve konsey ile kurul arasındaki etkileşimi, barış için birleşme dahil, tanımlamak. Tasarım, EK'daki sorular, mahkemeyi şu şekilde davet eder. Şarta ve celete madde 31 ile 33 arasında uygulamaya, iyi niyetle yorum, amaç ve hedef. Anlaşmazlığın tarafı ve madde 27.3 uyarınca oy kullanmaktan kaçınmayı tanımlamaya. Jus cogens'in, soykırımı önlem yükümlülüğü dahil, veto yetkisini nasıl koşullandırdığını belirtmeye. Kötü niyetle veya zorlayıcı normlara aykırı kullanılan bir vetonun hukuki etkisini belirlemeye. Konsey felç olduğunda kurulun rolünü açıklığa kavuşturmaya.